Ayrım 27.
İkimiz de Seyit'le beraber gitmek istiyoruz değil mi? O zaman bu tehlikeye atılmaya değer değil mi Osman? Delikanlı karşısındaki kadının cesaretine ve kararlılığına hayran olmuştu. Gözleri parıldayarak ayağa fırladı. Haklısın, hadi hemen gidelim o zaman. Kendi planlarının heyecanı ile Tatya'nın kıpırdamadan oturduğunu fark etmişlerdi. Kapıdan çıkmak üzereyken Şuro'nun harekete geçmediğini görünce durup döndü. Ne bekliyorsun Tatya? Hadi çabuk ol. Tatya'nın sesi telaşsız ve yumuşaktı. O da kendi kararından emin görünüyordu. Arkadaşına doğru kollarını açarak geldi. Ben kalıyorum, vedalaşalım. Şura inanamayarak elindekileri yere bıraktı ve onun ellerine sarıldı. Neler diyorsun sen Tatya? Gittiler anlamıyor musun? Onlar şimdi yakalayabilirsek yakalarız. Yoksa her şey bitecek anlasana. Bir daha göremeyeceğiz. Bu son şansınız Tatya. Tatya'nın omuzlarından tutarak hafif sarsılışlarla onu daldığı hayal dünyasını uyandırmak istiyordu. Ama bir netice alamadı. Vakit geçiyordu. Genç kadın sevdiği erkeğe ulaşabilmek için elinde olan son dakikalarla Tatyana'yı ikna etmek harcaması gereken zaman arasında bir tercih yapmak zorundaydı. Tatyana onun kendisini bırakmakta ne kadar zorlandığını biliyordu. Ama arkadaşım yanağını öperken aynı rahat ses tonuyla konuştu. Benim için endişelenme. Biliyorum Celil dönecek. Seyit için aynı şeyi söyleyemem ama Celil'in döneceğini biliyorum. Bana söz verdi. Başka türlü olamaz, dönecek. Ben de burada oturup onu bekleyeceğim. Ne zaman dönerse dönsün, geldiğinde beni burada bulmalı. İki genç kadın çocuklar gibi sarıldılar, ağlayarak öpüştüler. Tatyana gözyaşları içinde gülmeye çalıştı. Biliyor musun, böyle vedalaşmalar sadece sahnede olur zannederdim. Demek ben senelerce gerçek hayatın provasını yapmışım. Zarif balerin parmakları ile Şura'nın uçuşan saçlarının topuzunu tutan tarakların arasına yerleştirdi. Sonra onu tekrar öptü. Kendine dikkat et güzel Şura. Çok dikkat et. Bir gün imkan olursa bana yaz. Birden hatırladı. Neyi yazacağını ben de bilmiyorum ya. Sen de kendine iyi bak Tatya. Seni unutmayacağım. Ben de seni. Biliyor musun? Bir bakıma gitmene seviniyorum. Kendisine neden der gibi bakan arkadaşına güldü. Tabii güzellikte Rusya'daki en büyük rakibim gidiyor. Meydan bana kaldı. Şura gülmeden edemedi. Böyle bir an bile Tatya'nın kendini öldüremiyordu. Rol yapmaya alışmış olmaktan olsa diye düşündü içinden. Yoksa arkadaşının yüreğinin kendisininki kadar daraldığından emindi. Küçük evin halkıyla acele bir vedalaşmadan sonra kapıya çıktılar. İsmail Efendi'nin hanımı Şura'ya bağda iş yaparken köylü kadınların taktığı kocaman koyu renk eşarplardan birini vermişti. Bu onun büyük şehirden gelme aristokrat kadın görünümü fazlaca değiştirmiyordu ama en azından gecenin karanlığında biraz olsun gizlenmesine yardımcı olacaktı. Kapıdan dualarla uğurlandılar. Tam ayrılırken Tatya ona bir kez daha sarılıp öptü. Biliyor musun, demin şaka yaptım. Şura bir an onun kalmak kararından vazgeçtiğini sandı ama Tatya'nın şakası o değildi. Sen buralardan gitsen bile Rusya'nın en güzel kızı olarak hatırlanacaksın. Gözleri yaşlı, son kez evdekilere el sallayıp karanlıklara karıştılar. Şura ve Osman'ın ayrılışından 10 dakika sonra Seyit ve Celil döndüler. Tatyana koşarak Celil'e sarıldığında şimdiye kadar yaşadığı sakinlikten eser kalmamıştı. Biliyordum, biliyordum döneceğini. Tanrı'ya şükürler olsun buradasın. Celil sevgilisinin kendisini beklerken ne kadar korktuğunu hissetti. Onu planlarını anlatmak zamanı gelmişti. Kendisini bırakmayacağını, beraber burada kalacaklarını bir an söyleyip içini rahatlatmalıydı. Bunları düşünürken Seyit'in sesiyle döndü. Şura nerede? Sesinde sonsuz bir telaş vardı. Tatya tekrar ağlamaya başladı. Ah Seyit, neden ona anlatmadın her şeyi? Seyit kendisine soru sorulmasını değil, kendisi sorusuna cevap verilmesini bekliyordu. Tatya nerede, nereye gitti? Bilmiyorum Seyit, seni bulmaya gitti Osman'la beraber. Seyit duyduklarına inanamıyordu. Osmanlı mı? Küçük Osmanlı mı? Hay büyük Allah'ım, bunlar ölümüne mi susadılar, nereye gittiler? Senin gittiğini sanıyorlardı Seyit. Sana yetişmek istediler. Seyit yumruk yaptığı bir elini diğer avucuna vurarak küçük odanın içine dört dönmeye başladı. Bir ara durup cebinden çıkardığı saate baktı. Altın zincirin ucundaki saatte eli deyince çölün elinden armağan olarak aldığı günü hatırladı. Rüyasını kaçırmak ister gibi gözlerini kapayıp başını salladı. Eskiyi düşünmenin zamanı değildi. Vakit çok azalmıştı. Celil'e baktı. Celil onun ne düşündüğünü iyi biliyordu. Olmaz Seyit, aramaya çıkamayız. Bir iki saat içinde arabaları hazırlamış olmamız lazım. Seyit son derece huzursuzdu. Hiçbir şey planladığı gibi gitmiyordu. Sevdiği kadın ve kardeşi şimdi onun peşinde tehlikeli bir yola gitmişlerdi. Büyük bir ihtimalle yakalanacaklardı. Onlara bir şey olursa kendimi affetmem Celil. Onları bu tehlikenin içinde bırakamam. Sonra daha büyük bir tehlikeyi de hatırladı. Ne yapacağım Celil bilemiyorum. Ambardaki malın bu gece gitmesi lazım. Ya Sef bu geceden sonra bizi idare edemeyeceğini söyledi. Yarın hepsi ortaya çıkar. O zaman ne babamları yaşatır ne de bu zavallı insancıkları. Aralarında gayet yavaş bir tonda ve Rusça konuşuyorlardı. Gözünün ucuyla ev halkını göstermişti. Bak ne diyeceğim Seyit. Sen vakit kaybetme. Yüklenmeye başlayın. Ben onları durdurmaya çalışacağım. Fazla uzağa gitmiş olacaklarını sanmıyorum. En azından nöbetçileri görünce limanın üzerinde bir yerde bekliyor olmalılar. O kadar da deli olamazlar. Hiç merak etme. Hemen fırlıyorum. Seyit arkadaşına minnetle baktı. Celil onu konuşturmadı. Nasılsa ben buradayım. Zamanım bol. Senin nefes aldığın her an kıymetli. Ya Sef'i kaçırırsan bu kadar hazırlık perişan olur. Seyit'i kucakladı. Hazır olunca çık yola. Bizim dönüşümüzü bekleme. Merak etme, her şey yolunda gidecek kardeşim. Bundan ikisinin de şüphesi vardı ama yine de arzu ettikleri, inanmak oldukları biraz olsun rahatlatıyordu onları. Bunun son vedalaşmaları olduğunu biliyorlardı. Bir daha görüşemeyeceklerini de. Konuşacak ne çok şey var ama hiçbirine vakit yok, ne yazık. Öyle, kim bilir hayat sürprizlerle dolu. Bir gün yine konuşmaya şansımız olur. Çok dikkatli ol Seyit, çok dikkatli ol. Ama nasıl haberleşebiliriz bilemem. Seni merak edeceğim. Ben de seni. Sen de buradan ayrılmak için sabaha bekleme. Bir an evvel kayıplara karış. Sonra derin bir nefes aklının kaldığı yeri söyledi. Şurayı bulunca ona anlat her şeyi. Onunla tam yola çıkmadan evvel konuşup her şeyi anlatacaktım. Kısmet değilmiş. Çantasından çıkardığı keseyi Celil'e uzattı. Bunu ona ver. Bir müddet idare eder sanırım. Sizinle gelebilirse iyi olur. Sevdiğim sana emanet kardeşim. Sen de Tanrı'ya emanet ol. Ağlayarak köşede bekleyen Tatyana'ya sarıldığında Seyit şu an kollarının arasındaki kendi sevdiği kadın olmamasından büyük bir azap duydu. Ona son kez sarılıp öpmek dahi kısmet olmamıştı. Gülümseyerek genç kadının gözlerini sildi. Elveda Tatya. Celil'e iyi bak. Sen harika bir kadınsın. Allah sizi ayırmasın. Ah Seyit, sensiz hiçbir zaman her şey aynı olmayacak. Hiçbir şey aynı değil zaten Tatyana. Bizler bile aynı değiliz. Celil'le göz göze geldiler. Hayatlarını kurtarmak içinde olsa işledikleri cinayet, cinayeti ve ağırlığı omuzlarında çökmüş duruyordu. Birkaç dakika içinde Celil Şura ve Küçük Osman'ı başlarına bir tehlike gelmeden bulmak üzere ayrıldığında Seyit İsmail Efendi damadı ve emektar iki bağ işçisiyle üzüm sandıklarını depoladığı yerde çalışmaya başlamıştı. Az sonra orman yolundan çıkan atlı araba ağır ağır bağın arka tarafındaki depoya yanaştı. İsmail Efendi arabacıya bir şeyler fısıldadı. Arabacı atların boynuna birer saman torbası astı. Mümkün olduğunca ses yapmadan işi bitirmeye çalışıyorlardı. Birkaç dakika içinde iki araba daha yüklenmek üzere sırada bekliyordu. Arabaların içine önce asma dallarından birer yatak yapıldı. Sonra üzüm sandıklarından çıkarılan silahlar yerleştirildi. Seyit yanında getirmiş olduğu ağzı bağlı küçük bir çuvalı da en baştaki arabanın arkasına koydu. Üzerine de tekrar düzenlenen meyve sandıkları kat kat dizildi. Yine asma dal ve yapraklarından yapılan bir örtünün etrafından ipler atılarak yük sağlam alındı. Her şey tamamlanınca arabaların tekerlekleri yağlandı. Bütün bunlar zifiri karanlıkta yapılıyordu. İsmail Efendi'nin damadı Erkete olarak bağın çıkışına yakın bir yerlerde bekliyordu. Asmaların dibinde uzanmış, yoldan gelebilecek en ufak bir hareketi kaçırmamak için gözlerini dört açmıştı. Üç araba da yolculuğa hazırdı. Seyit deponun bir kenarında üzerindekileri çıkartıp köylü kılığını giydi. Yere çöküp avuçlarını toprağın üzerine dolaştırdı. Toprak yumuşacıktı, ılıktı. Bu toprakla son temasıydı Seyit'in. Arkada bıraktığı sevdikleri kadar özleyecekti bu toprakları. Bir avuç aldı, ellerini yıkar gibi toprağa dolaştırdı avuçlarında. Parmakların arasında akışını hissetti. Aynı hayatın durulmaksızın akışı gibiydi. Gece yarısında yarım saat kalmıştı. 3 atlı araba, arabacılarından ve üzüm sandıklarından oluşan yük yerini Alıştı'nın Bağlık Tepelerinden limana doğru iniyorlardı. En öndeki arabada dizginleri elinde tutan köylü kepini biraz daha gözlerine doğru indirdi. Üzerindeki kaba kumaştan gömleği, bol pantolonu, boyasız kunduraları, ellerindeki toprak kokusu ile Aluşla bağlarında çalışan herhangi bir köylüden farkı yoktu. Atın dizginleri tutuşundan bile bütün gün güneş altında çapa sağlamış, sandık taşımış, alelade bir köylü olduğu sanılabilirdi. Omuzları öne düşmüş, beli hafif bükülmüştü. Onun Çar'ın hasta ordusunda süvari üsteğmeni olduğuna bir bakışla inanmak çok zordu. Ama aslen olmadığı bir kişilikte görünmek zorunluluğu onu rahatsız ediyordu. Kendisi bildiği gibi her yüzüne bakanın hakiki hüviyetini anlayacağından korkuyordu. Yağlanmış araba tekerlekleri, yumuşacık toprağın dökülmüş yaprakların, dağların üzerine ilerlerken hafif mırıltılar, çıtırtılar çıkarıyordu. Seyit bir an şuranın ağaçların arasından karşısına çıkabileceğini düşündü. Onu yanına almak istemediğine pişman olmaya başlamıştı bile. Celil'in genç kadını ve Osman'ı bulup emniyette geriye götürebilmiş olmasını dilerken sevgilisini daha fazla düşünmeye fırsatı olmadı. Yerden kendilerine doğru gelen dört atlıyı fark ettiği zaman beklediği büyük imtihana yaklaştığını hissetti. Üzerinde ilerledikleri dar yol bir anda Sırat Köprüsü'ne dönüşmüştü onun için. Atlılar süratle üzerlerine doğru geldiğinde Seyit'in gözleri karanlıkta Yasef'i aradı. Dizginleri çekip durdu. Adamlardan biri yanına geldi. "Hey, nereye gidiyorsun bakalım? Bu saatte yolculuk yasak, haberin yok mu senin?" Seyit yanılmış olabileceği düşüncesiyle tekrar bakındı. Dört atlının arasında Yasef yoktu. Dizginleri sıkan ellerin ter içinde kaldığını hissediyordu. Nefesini tutarak sesinin titrediğini, kendisini ele vereceği endişesi için biraz bekledi. İşler planladığı gibi gitmiyordu. İri yarı atının neredeyse zor taşıdığı diğer Bolşevik atının kamçısıyla Seyit'in omzuna vurdu. "Bunlara daha taktırmadık mı kurdelalarını?" Diğeri gençini kaşır gibi bir sesle gülerken konuştu. "Belki de boynları bir kurdele istiyorlar. Ha, ne dersin? Şöyle kırmızı bir kurdele, kıpkırmızı." Onur gibi kahkahalar atıyordu. Belinde çıkardığı kılıcı Seyit'in dik yakalı gömleğinin boynunda dolaştırdı. Genç adam karşısındakinin söylediklerinin aldığı keyfe bakıp dediklerini gerçekleştirdiği zaman ne kadar mutlu olacağını kestiriyordu. "Ne var bu arabalarda? Nereye gidiyorsun?" Seyit günlerdir hazırlandığı gibi güzel akıcı Rusçasını belliğinden bir tarafa atarak Tatar lehçesiyle cevap verdi. "Üzüm yüklü arabalar. Limana iniyoruz. Kim istedi sizden limana gitmenizi?" "Bilmem. Biz emir kuluyuz. Bağ öyle haber göndermişler." Adam yarması kılıcını olur olmaz sandıkların arasında daldırıp duruyordu. Hiddetle haykırdı. "Kim göndermiş bir adam? Kim haber göndermiş? Neler planlıyorsunuz kuş kadar beyninizde? Ha? Bu kadar üzüm bizden habersiz nereye gidecekmiş? Ha?" Arkadaki iki arabanın arabacıları da korktu ve dehşet içinde bekliyorlardı. Kendilerine bir soru sorulacak olması en büyük korkularıydı. Seyit onların dikkat çekmemesi için konuşmaya devam ederken arabadan aşağıya atladı. Atlı bir hamlede dönüp kılıcını onun göğsüne dayadı. "Hey, dur bakalım, sana kıpırda diyen oldu mu? Dur olduğun yerde, aç bakalım şu sandıkları, biz de görelim üzümleri." Seyit arabanın üzerine çıkıp sandıkları açmaya başladı. Adamlar leş bulmuş karga gibi üzümleri kılıçları tüfek dipçikleriyle parçalamaya başladılar. Bir sıra bitince ikinci sırayı açtılar. Güzelim misket üzümleri kendilerini örten asma yaprakların arasında sularını sıçratarak ezilirken arabacılar bu adamların ellerinde kendi akıbetlerini görür gibiydiler. Adamlardan birini burnunu çektikten sonra ağzında biriktirdiği koca balgamı arabanın üzerine doğru tükürdü. Sonra ıslak köpüklü ağzını avucuyla silerken küfretti. "Domuzlar sizi, haber gelmiş demek. Kime yutturuyorsunuz ha? Kimin balını kime gönderiyorsunuz? Hırsızlar sizi. Biz size ne yapacağımızı biliriz." Seyit artık her şeyin bittiğini görüyordu. Beyaz Rus ordusunun subayı olarak tanınması bile gizlilikle üzüm taşıyan bir köylü olarak yine öldürülmeyi hak etmişti. Sonu değişmiyordu. Yapacak bir şey kalmamıştı. Kendisi bile bu maceranın yanı sıra gelen arabacılara baktı. En çok onlar için üzülüyordu. "Onların bir şeyden haberi yok. Malı ben topladım. Bırakın onu gitsinler." Bolşevik yine gülüyordu. "Arabacıları mı bırakalım? Niyeymiş? Rusya'da arabacı mı kalmadı? İki tane eksik olsa ne olur?" Seyit orada kurşunlanıp gövdelerinin kayaları üzerinde denize atıldığını görür gibi oldu. Peki o işi niye baştan yapmıyordu? Adamlar kendisini konuşturmadan vücudunu sağ taraftaki tepeden aşağı savurmayı düşündü. Fark ettirmeden küçük adımlarla kenara doğru yürüye başlamıştı ki dört nala gelen atlı sesiyle başını çevirince gözlerine inanamadı. Allah hala onunla olmalıydı. Gelen ya Seyit'ti. Seyit'e hiç bakmadan diğer yerin yanına durdu. Hayrola yoldaş, neler oluyor? Adamlar durup Yosef'i selamladılar. Tavırlarından ondan daha saygılı davranmak zorunda oldukları anlaşılıyordu. Üzümlerini kaçırıyordu yaladık, dedi biri. Yosef hayatında hiç görmemiş gibi baktı. Seyit'i atın üzerinden sordu. Hangi bağdansın? Seyit bu hiç planlanmayan soru karşısında ne cevap vereceğini bilemedi. Ağzından tek bir kelime dokundu. Emin ofların bağından. Yosef duyduğuna hiddetlenmiş bir tavırla azarladı. Artık Eminoflar falan değil o bağlar. Artık kimsenin bağı yok, anladın mı? Seyit bu azarlanmanın Yosef'in rolünün bir parçası olduğunu anlamıştı. Diğeri devam etti. İki numaralı bağdan geliyorsun demek, anlaşıldı. Sonra arkadaşlarına döndü. Tamamdır yoldaş. Olan bitenden haberim var. Odessa'ya yüklenecek sabah bu mal. Bırakın geçsin. Seyit sevinmekte acele etmemeye kararlıydı. Her şey o kadar ani ve beklediğinin dışında gelişiyordu ki bundan birkaç saniye sonrasında neler olacağını kestiremiyordu. Yosef atından inmeden arabaların etrafında bir tur attı. Bu defa yanındakilere kızgın bir sesle verip veriştiriyordu. Allah kahretsin, ne hale getirmişsiniz malı. Bunun hesabını sorarlar yoldaş Tarvides. Eminim sorarlar. Sovyet'in malına ne hale getirmişsiniz? Diğerleri ürkmüş geri çekilmişlerdi. Yosef adamların bu durumdan istifade etmesinin en iyi zamanı olduğuna karar verdi. Akıllarına yeni sorular gelmeden Seyit'i buradan uzaklaştırmalıydı. Tamamdır, toplanın gidin. Bir daha da izin kağıdı almadan yola çıkma, anlaşıldı mı? Seyit yerine çıkıp oturduğunda Yosef atını arabanın sol yanına sürüp sağ tarafta tepenin eteklerinde uzanıp giden denize baktı. İç cebindeki tabakadan bir sigara çıkardı. Seyit'e sordu. Bir kirbitin var mı köylü yoldaş? Sigara içmenin zamanıdır. Seyit minnet ve şükranla Yosef Zarkoviç'in gözlerine baktı. Kirbitini çıkarıp onun sigarasını tutuşturdu. Karanlıkta parlayan küçük alevin ışığında Yosef eski arkadaşının bakışlarındaki duyguları görebiliyordu. Derin bir nefes çekerken mırıldandı. Sağ ol yoldaş. Seyit kirbiti üfleyip yere atarken mırıldandı. Sen de sağ ol yoldaş. Yosef'in devam sesi duyulduğunda kayaların açığında bekleyen tekne yavaş yavaş sahile doğru ilerlemeye başladı. Motorcu Tatoğlu Osman beklediği ilk kibrit ışığını görmüştü. Bir müddet limana inen yolu takip eden Seyit, artlarından gelen kimse olmadığına kanaat getirince atın başını tepeden döne döne aşağıya kıyıya inen dar yola çevirdi. Yolun tamamını arabalarla inmeleri zor olacaktı. Biraz daha inişten sonra Seyit arabacılara durmaları için işaret verdi, indiler. Seyit kenarda durup teknenin yanaşacağı yeri gözden geçirdi. Karanlıkta denizde olup biteni görebiliyordu. Kulağını kabarttı. Hiçbir ses duymuyordu. Göğü birdenbire saran bulutlar mehtabı iyice örtmüştü. Yer yer uzanan ve tekrar kesilen bir ışıltıda Seyit aşağıdaki kayıkların yerini bellemeye çalıştı. Sonra kayalara paralel uzanan kıyı bölümüne en yakın yerde durup adamlarla konuştu. Gayet yavaş sesle bu işaretle anlatıyordu diyeceklerini. İndirin sandıkları. Buradan aşağıya bırakacaksınız malları. Teker teker, tamam mı? Tamam efendim. Ben aşağıya iniyorum. Ateş yakacağım. Hemen başlayın o zaman. Beni görürseniz toparlanıp yola devam ediyor gibi yapın. Beni hiç tanımıyorsunuz, tamam mı? Arabaların hepsi birden açmaya çalışın. Boşalınca diğerini sıraya alın. Hadi eyvallah, sağ olun. Allah yardımcınız olsun Kurseyit. Yolunuz açık olsun. Sizin de. Seyit iki adamının ellerini sıkarak dik toprak yoldan aşağıya hızla inmeye devam etti. Önünü iyi görmemesine rağmen gayet rahat iniyordu. Bu tepeler, bu kıyı çocukluğunun oyun bahçesiydi. Toprak yolun sonunda ağırlığını topuklarına vererek kaydı ve ayaklarının altında çakıl taşlarını hissetti. Dar kıyı şeridi denizden vuran dalgaların sesiyle kaplıydı. Dalgaları getiren rüzgar tepelerde olduğundan daha fazla hissediliyordu. İndiği tepeye yüzünü vererek kirbit kutusunu çıkardı. İlk yaktığının alevi kendi etrafında söndü kaldı. Yukarıdan adamlarının görmüş olması imkansızdı. Yere diz çöküp omuzlarını kaldırdı. Avuçlarını siper tutarak ikinci bir deneme yaptı. Bu defa 4-5 kirbiti bir arada yakmıştı. avuçların içinde parlayan alevi görür görmez bir elini çekti. Anında yukarıdan toprağın üzerinde kayan sesi duydu. Tüfekler birbiri ardına aşağı iniyordu. Hemen denize doğru dönüp bir işaret daha verdi ve tüfekleri toplamaya başladı. Bir iki dakika olmamıştı ki ilerleyen teknenin sulardaki hışırtısını duydu. Gelenin Tatoğlu olduğundan emin olmak için yüzü koyun yatarak bekledi. Biraz sonra ses kesildi. Sahilden birkaç metre uzaklıkta teknenin burnu gözüktü. En önde bacaklarını açmış, ayakta duran adamın elinde bir ateş yanıp söndü. Suya düşen çapanın sesi geldi. Tekneden atlayan iki kişi suyun içinden yürüyerek kıyıya çıktılar. Seyit Tatoğlu Hasan'ı tanımıştı. Ayağa kalktı. Hiç konuşmadılar. Tepenin eteğinde yığılan silahlar süratle taşınmaya başlandı. Tekneye ulaşmak için girdikleri diz boyu suyun dalgaları bellerine kadar çıktığı oluyordu. Hava dönmeye başlamıştı. Gökte yağmur habercisi kara bulutlar dolaşıyordu. Seferlerini güçlükle tamamladılar. Seyit son defa ardında bir iz bırakmamış olmak için tepenin eteğinde turladı. Arabalar boşalmış olmalıydı. Yukarıda atların uzaklaşan seslerini duydu. Adamları işlerini tahminen çabuk halletmişlerdi. İşler yoluna gitmişe benziyordu. Gözlerini tepelerde son bir kez gezdirdikten sonra çakılların üzerinde kıyıya ilerledi. Bir an önce tekneye binmek arzusuyla hızlandı. Birden ismini çağıran erkekle duralayıp geriye döndü. Biraz evvel kendisinin indiği yoldan gelenin kim olduğunu anlamak için görmesi gerekmiyordu. Seslenen küçük Osman'dı. Karanlıkta düşe kalka tepeden inmeye çalışırken bir yandan da son ümitle sesini duyabilmek için bağırıyordu. Dur Seyit abi dur, ben de geliyorum. Sözünü tamamlayamadan yine kayıp yuvarlanıyor, tekrar ayağa kalkıp seslenmeye devam ediyordu. Abi bekle beni, geliyorum, ben de geliyorum. Seyit tekneyi içindeki yükü, kendisini bekleyenleri unutmuştu, durup seslendi. Buradayım Osman. Mehtap mı önce ortaya çıkmıştı yoksa silah sesleri mi önce duyuldu, Seyit anlayamadı. Aydınlanan tepenin üzerindeki silahlı grup aşağıya doğru nişan alıyorlardı. Sırtından kızgın bir lav geçmiş gibi oldu. Beyni uğuldamaya başladı.